أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قرآن الكريم çok öz ama çok genel bir ifadeyle sadece Allah'ı tanıtmak için gelmiş bir kitaptır. Fakat benim yapacaklarımı da anlatmıyor mu demeyin. Çünkü onlar da Allah'ı tanımak adına bilgiler. Namaz kılmak zorundayım. Kur'an dedi, Allah istiyormuş. İçki içmemeliyim. Kur'an öyle diyor, Allah öyle istiyormuş. Ya da aklınıza neler gelirse ve fakat bütün bunlar Allah'ı tanıtmak için değil mi? Evet, Kur'an-ı Kerim sadece Allah'ı tanıtmak için gelen bir kitap bir anlamda düşününce. Ve o öyle bir tanıtım ki, hatta bazen 3, 5, 10, 20, 50 ayet Allah'ın bir özelliğini tanıtmak için arka arkaya sıralanır. İşte gördünüz, Allah ölüleri dirilten anlamadınız mı dercesine. Ya da işte anladınız, bakın Allah'ın gücü her şeye yeter şeklinde. Ama Allah'ın tanıtım programı olarak Kur'an'da nasıl bir Allah, fakat bizden neler isteyen bir Allah, ama bunları neden isteyen bir Allah olarak belki üç boyutlu tanıtılmış. Bir de bunların nasıl olduğunu, nasıl tanıyacağımızı, bu inancın nasıl şekilleneceğini peygamber boyutuyla ortaya koymuş Kur'an. Sanki evire çevire Cenab-ı Hak diyor ki, bakın peygamberlerim gibi inanırsanız memnun olurum, severim sizi ve cennet veririm size. Değilse tanımanız ya da anladık demenizin anlamı yok. İşte burada da, yani Araf suresinde 189. ayetin başında da Allah kendisini şöyle tanıtıyor. Huvellezî halakaküm min nefsin vâhide. O ki, o Allah ki, şu Kur'an'la kendisini size tanıtan Allah, kendisini Rab ve İlah bilmeniz gereken hayatınızın tümüne tam yetki karışmaya tek yetkili olan Allah, hayatınızda tüm programlarınızı ondan almak zorunda olduğunuz Allah, tabi bu ara Rahman Allah, Rahim Allah, yani Kur'an'da kendisini tanıtan Allah bir de 189. ayette kendisini şöyle tanıtıyor. O ki, o Allah ki, sizi bir candan yaratmış. Önce bir taneydiniz. Bir kişiden sizi çoğalttı. Ama hemen arkasından ondan bir eş, yani Adem'in yanına Havva'yı verdi Allah. Ve ceale minha zevceha. Demek ki hepimiz Adem'den ve aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle küllüküm li Adem'e ve Adem'i min turabin. Hepiniz Adem'densiniz. Ademse topraktandır diyordu. Ve ondan eşini yarattı Allah. Nasıl mı? Bilmem ki, çünkü Kur'an bana bu konunun kaybolduğunu, ancak benim bildirdiğim kadarını bilin dercesine ayan beyan ifade ediyor. Yani İsa aleyhisselam dönemi de aynı. Onu nasıl yarattığı da gaybi bir konu. Ben iman ederim sadece. Zaten Allah katında İsa'nın durumu, İsa aleyhisselamın konumu ile Adem aleyhisselamın durumu, konumu birbirine benzer. Çünkü ayet der ki, اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلَ Adem. Allah'a göre Allah'ın yanında İsa'nın örneği, Adem'in örneği gibidir diyordu Allah. Demek benim ilkim Adem ve o topraktan yaratılmış. Ama ben işte Adem'den yaratılmışım. Bir tek candan, bir kişiden oluşmuş bütün insanlık. Ve hemen yanı başında bir Havva, o da ondan yaratılmış. Nasıl mı? İşte ondan yaratılmış sadece, ben onu bilmek durumundayım. Peki kaburga kemiğinden filan diyorlar. Evet, öyle hadisleri biliyorum. Ama kaburga kemiğinden bir insanın nasıl yaratılacağını nereden bilsem? Kaldı ki topraktan bir insan oluşumunu da bilmem. Ama iman ediyorum. Allah bir çeşit yarattığını söylüyor. Hatta önce şekil verdiğini, sonra ruh üflendiğinden söz ediyor. Ben de öylece iman ediyorum. Onlar, yani o işin nasıllığı beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben Allah'ın hangi işinin nasıllığını bilebilirim ki? Mesela, Allah görendir. Nasıl? Ne bilsem. Peki ya duyandır mı Allah? Evet. Peki Allah'ın eli var mı? Kur'an öyle haber veriyor. Var. Allah'ın ayağından söz edilir mi? Tamam, vahiyle onu da öğrendik. Ama söyleyin, Kur'an'ın anlattığı, sünnetin beyan ettiği bu Allah özelliklerin nasıllığını kim bilebilir? Allah yoktan var eder, yoğa emreder. Nasıl, nasıl, nasılı nereden bilebilirim? Ama beni ilgilendiren tarafını bıraktım da ondan galiba bu sorular çoğaldı. Fakat bakın, ayeti devam edelim. Hani Hucurat suresindeki bir bölümle söyleyelim önce. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اِدِيَا Az biraz sabretselerdi peygamber yanlarına gelecekti, bu onlar için daha hayırlı olacaktı deniliyordu ya Hucurat'ta. Burada da benzerini görüyoruz. Az sabretsek, biraz daha devam etsek bizim konuyla ilgilenmemiz açısı belirlenecek. Yani bizi ilgilendiren yön daha ayan beyan karşımıza çıkacak. Neymiş? لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا Evet, eşini ondan var etmiş Allah ama o onda, o onunla, biri biriyle, biri öteki öteki berikiyle birlikte sükun bulsunlar diye. Biz burayı atlamak için nasıl yaratıldığını düşünüyor ve sorular üstüne sorular bina edip altında eziliyoruz. Çünkü çabuk yıkılıyor sorular üzerimize. Oysa onlar beni ilgilendirmezmiş. Bakın tekrar okuyalım ayeti. Huvallezî, işte bu Allah. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ Bir tek candan, bir kişiden yarattı sizi. İlkiniz birdi, Adem'di ve ceale minha zevceha ve ondan eşini yarattı. Ama neden böyle? Neden eşleştirdi Allah? Neden eşlenmesini istedi Allah? لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا Onda sükunet bulsun diye, sakin olsun diye. Hareke değil, şedde değil. Yani yerinde duramama değil, bir sükunet, bir sekinet olsun diye. İşte insanın birbirine özel görevi. Erkeğin kadınla, kadının erkekle beraber özel yaşantısı. Varlık sebebi diyebileceğimiz bir özellik. لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا Sükunet bulsun diye. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun irdelendiği, bize özel tanıtıldığı, yani sükunet birimi olarak bize tanıtılan birkaç birim daha var. Bilebildiğim, bulabildiğim, öğrenebildiğim kadarıyla. Bunlardan biri, hatta birincisi burada gördüğümüz gibi eştir. Eşler birbirinin sükunet unsurudur. Birbirleriyle sakin olurlar ya da olmalılar. Çünkü olurlar deyince bakıyoruz piyasaya, hatta evlendikten sonra sükunetini kaybedenler görüyoruz. Onun için pek bir şey diyemiyoruz bu işe. Yani nasıl olmuştu, neden öyle olmuştu demeye cesaretimiz yok. Ama diğeri biraz daha enteresan. Allah bir başka ayette gecenin bizim için sükunet unsuru olduğunu haber veriyor. Gece, sakin olacağımız bir yer, bir zaman, bir imkanmış meğer. Geceye erince sükunet bizi bulacak, biz gecede sakin olacağız. Gece bizi teskin edecek, gece bize sekinet unsuru olacakmış, öyle mi? Şimdi yargılama konumunda değiliz, düşünün geceler ve sakinlik. Gecenin kendisinin sakinliğinden söz etmiyoruz. Geceye erenlerin sakin oluşu. Bir de üçüncüsü, meskenler, yani evler. Allah onu da sükunet yeri olarak tarif ediyor. Yoksa üçünü şöyle mi birleştirsek? Her insan gece evinde, yani meskeninde eşiyle beraber sakin olabilir, olmalıdır. Yani eşini gecesinde evinde sükunet unsuru olarak karşılamalı ya da öyle gitmeli, öyle olmalı, öyle bir misyon, öyle bir görev üstlenmelidir insan. Eşine karşı gecesini öyle yaşamalı, evinde öyle bir hayat sürmelidir insan. Belki bunların ek programı diyesim geliyor. Kur'an'da yine teskinle ilgili, sükunetle, sekinetle ilgili iki ayet daha hatırlıyorum. Birisi, Hani İsrailoğulları Hazreti Musa'dan sonra savaş istemişlerdi. Talut, Calut kıssası diye bilinen Bakara suresinde anlatılan olayda. Allah onlara Talut'u melik olarak yani komutan olarak tayin edince önce zorlandılar. Ama bunun Allah'tan bir görevlendirme olduğunu bilsinler diye Allah onlara bir ayet, bir alamet olarak bir tabut göndereceğini söyledi. Ve o tabutun içinde fihi sekinetü min rabbiküm diyordu. Yani bir sekinet unsuru var. Ve bakiyetü mimma terake alu Musa ve alu Harun diye de onların bakiye olduğunu, Musa ve Harun aleyhisselamların artak bıraktıkları, sonraki nesillere intikal etsin diye bırakıp gittikleri şeyler varmış içinde. Meğer ki onlar sükunet unsuruymuş. Yani peygamberlerden arta kalanlar. Peygamberlerin kullandıkları, peygamberler gibi olmayı bize hatırlatanlar, peygamberle buluşmayı, birleşmeyi gerçekleştiren o umdeler. Onlar da sükunet unsuru. Bir ayet daha hatırlıyorum. İnne salateke sekenun lahum. Senin salatın onlar için sükunet unsurudur. Yani senin salatınla onlar sakin olabilirler. Dilerlerse, isterlerse senin namazın onlara, senin salatın onlara, senin duan onlara sakinlik kazandırır, salat. Ya senin namaz gibi onlar da namaz kılarlarsa veya senden öğrendikleri dua modelini icra ederlerse ya da sen gibi salatı, sen gibi namazı, sen gibi duayı gündemde tutarlarsa bu onlar için sükunet unsurudur. Demek ki Allah bizi bir işten, bir eşten yaratmış. Yani Adem aleyhisselamdan. Ondan da eşini yaratmış, Havva anamız. Bizi de ondan çoğaltmış ve bunun varlık sebebini şöyle tanıtmış. لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا. Eğer bugün insanlar eşleriyle sakin olamıyorlarsa, eve sevgilileri var olarak gidemiyorlar, evdekiler sevgililerini bekleyemiyorlarsa, her şey birbirinden azade, kendi başına buyruk gelişiyorsa, bu Allah'ın yasasının dışına çıkmak anlamına gelecektir ve yeniden kontrol gerekir. Hem insanlar Kur'an'a ve sünnete inandık iddiasındalarsa, hem de Kur'an ve sünnetin dediğinin dışında hayat yaşıyorlarsa, artık yeniden imanlarını kontrol etsinler. Ya inandık dediklerinde samimi değiller, ya da İnandık dedikleri şeyi tanımıyorlar, nasıl inanacaklarını bilmiyorlar. Bakalım, bir erkek ve bir kadından yaratılan insanoğlu, erkek ve kadınıyla bugüne kadarki hayatında neler gelmiş başına? Nasıl yaşıyor? Hem Adem'den hem Havva'dan olacak bir kadın ve erkek, hem Adem'le Havva'nın nesli olacak, Adem'in oğlu Havva'nın kızı olacak, yani öyle bir tabir işte. Hem de sonunda bakın Allah'ı net tanıması gerekirken ona nasıl da ortaklar koşmuş meğer. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا فَمَرَّتْ بِهِ. Yani erkek kadınla şöyle bir beraberlik imkanı bulur. Bir yasadır erkeklik ve kadınlık üzerine kurulmuş. Derken kadın hafif bir yük yüklenir. Yani hamile kalmıştır. Böylece zaman geçer gider bir dönem. Derken felemma eskalet, karındaki yükü daha bir fark edecek, onun ağırlığını hissedecek döneme girince, yani artık anneliğin önünde, babalık hemen kapı eşiğindedir sanki. Çok yaklaşmıştır bu iş, anne baba olmaya hazırlıkları ruhen bitmek döneminde. Yani biraz sonra anne biraz sonra baba olacakları döneme yaklaşmışlar. Deavallah Rabbahuma, ikisi birlikte hep beraber Rablerine dua ve niyazda bulunuyorlar. Diyorlar ki le'in ateytena salihan lenekunenne mineşşakirin. Ah, biz sana kendimizi arz ediyoruz ya Rab. Eğer bize vereceğin çocuk salih olursa, şu karnımızda taşıdığımız, şu birbirimizle beraberliğimizin ürünü, şu senin lütfun ve ihsanın olan çocuk, eğer ki salih bir çocuk olursa, yani imanın gereği bir amelin, imanın gereği bir hayatın insanı olursa, salih olur, sulhün sükundan yana olursa, dengeli ve düzenli olursa, ifsadın zıttına sulhün sükundan yana bir hayatın sembolü olursa, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ kesinlikle, mutlaka biz sana şükredenlerden oluruz ya Rab. Evet, öyle dua ediyorlar. Yani evleniyorlar, beraber oluyorlar. Bu cinsel yaklaşmadan sonra kadın hamile kalıyor. Şöyle önce yükü hafif anlamıyor belki. Bir dönem geçiyor öyle ama sonra yükü ağırlaşınca, yani karnında çocuğunu hissettikçe, annelik ve babalık duyguları biraz daha geliştikçe, biraz daha gündeme geldikçe, Deavallah Rabbahuma, hepsi beraber, hep birlikte dua ve niyazda bulunuyorlar. Aman ya Rabbi, le'in ateytena salihan, sen bu çocuğu salih eylersen, eğer bize bir salih çocuk verirsen, yani seni bilen, senin yolunda olan bu imkanlara sahip birini verirsen, lenekûnenne mineşşâkirîn, kesinlikle şükredenlerden oluruz ya Rab diye dua ediyorlar, yalvarıp yakarıyorlar. Felemma atahuma salihan, evet Allah da onların duasını kabul buyuruyor ama bir anlamda da işin farklı boyutu belki de Allah öyle imtihan ediyor onları. Tamam, sizin istediğiniz gibi oldu bakın dercesine onlara veriyor bir salih evlat. Ama onların durumu ceala lehu şuraka fi ma atahuma, Allah'ın kendilerine verdiği bu evlat konusunda başlıyorlar Allah'a eşler, Allah'a denkler bulmaya. Hani siz şükredecektiniz? Hani siz Allah'a kulluk yapacaktınız? Hani siz Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanacaktınız? Hani ne oldu sizin derdiniz, yapınız, yapılanmanız? Nereye gitti verdiğiniz sözler? Başladınız, Allah'ın size verdiği bu evlat konusunda şirkler, şerikler ortaya koymaya. Kafanızı çalıştırdınız. Siz bu işi becerdiniz. Tam zamanında ayarladınız. Ya da doğumunda şöyle, doğduktan sonraki döneminde böyle yaptınız. Siz bu işi bildiniz. Ne zaman evleneceğinizi, ne zaman çocuk yapacağınızı da ayarladınız. Allah'ın ne etkinliği var ki? Ya da hatta yıldızlara baktınız. Belki takvim ayarladınız. Belki doktorlarla yardımlaştınız. Ama Allah değildi sanki o çocuğu veren. Önceki sözleriniz hep bitmişti. Yeni yeni güçler, yeni yeni programlar edindiniz. Onun eğitimi için, onun güzelliği için, onun salih olması için kendinize göre bir yapılanma esası buldunuz. Heyhat, Allah'ın ortakları mı vardı? Yani çocuk isterken önce Allah'tan istediniz ama o çocuğun şekillenmesinde başka ortaklara mı müracaat ediyorsunuz? Gerçekten korkunç bir yanlış. Hem Allah'ı bilecek insanlar, hem de Allah'tan başkasına yalvarıp yakaracaklar. Başkasına güç izafe edecekler. Başkalarının yardımına muhtaç olduklarını zannedecekler. Ama Allah hem görev yüklüyor hem yardım etmiyorsa ne yapsın bu insanlar? Diyorlar sanki. Mesela, bütün hadis kitaplarını neredeyse Türkçe'ye çevrilmiş olmak kaydıyla okuyan bir hanım kızımız. Ne kadar ayet varsa hepsini birden fazla, hatta her hadis için bir meal, iki meal eşliğinde okumak şeklinde bitiren kızımız. Tefsir sohbetleri ve hadis dersleriyle hayatını düzene sokan, evliliğinde işte bunu radikal bir anlayış olarak ön şart olarak ortaya koyan kızımız. Evlendikten sonra evin düzeninden ya da kafa düzenine, gönül düzenine kadar bir şeyler ayarlarken vahyin ne dediğini ne diyeceğini bilmediğinden dolayı yanlışlar yapmaya başlar ayrı şey ama hele bir de hamile kaldığı gün görün onu. Başlayacaktır çocuk eğitimiyle ilgili kaynak aramaya. Yani samimidir, hain zannetmeyin. Hemen kitaba koşacak mı? Ama zaten kitabın genel muhtevası kafasında. Kur'an'da ne kadar sure olduğunu çok iyi biliyor. Hatta sayabilir baştan sona tek tek numaralarını söyleseniz karşılık verebilir. Ama çok iyi biliyor ki Kur'an'da çocuk eğitim suresi yok. Yani o çocuğunu eğitmek zorunda. Ama öyle değil mi İslam dini? Onu anne istemiyor mu? Çocuğunu eğitmeyecek mi? Yıllarca bu işin, yani çığırtkanlığını demeyeyim ama davetçiliğini yapmadı mı? Elbette çocuğunu eğitmek iyi bir anne olmak zorundaydı. Bunu baştan ön yargı olarak biliyordu zaten. Ama Kur'an'a müracaat edince çocuk eğitim suresi yok ki ne yapsın? Geriye ikinci kaynak ama tek kaynak kalıyor Kur'an'ı kenara alınca. bir tek kaynağı var anne olmaya hazırlıkta. O da sünnet, o da hadis kitapları. Ama Buhari'yi ve de Müslim'i, Tirmizi ile beraber Ebu Davud'u ya da ahlak hadisleriyle birlik Rudani'yi, Riyaz-ı Salihini hepsini bir bir baştan sona ne kadar da okumuştu. Hatta genel muhtevadan öte tek tek biri birim hatırladığı hadisler vardı. Anlatabilirdi, saatlerce her bir hadis kitabını tanıtabilir, konuşabilirdi. Çok iyi biliyor, iddia edebilir ki hadis kitaplarının hiçbirinde de çocuk eğitim bölümü yoktu. Ne yapsın? Ama bu çocuğunu eğitecekti. Düşmanlara, hainlere, zalimlere bırakamazdı. Alın çocuğumu istediğiniz gibi eğitin, yetiştirin diyemezdi. Kendi evini, kendi anne babasını unuttu. Kendisinin nasıl bir ortamda ne kadar güzel bir Müslüman olduğu iddiasını şimdi hiç gündeme getirmez oldu. Ya o, onun çocuğu var sadece. Peki ya sadece anne mi böyle? İsterseniz baba tarafına bakın. O da bundan kalır tarafı yok. Bir kere hanımından dahası yok dünyada. Bir de hamile kaldım artık hanım sultandır, dokunmayın. Hizmetine koşsun, hürmetine koşsun, bir dediğini iki etmesin. Sanki ama evet yardım etsin, yardımlaşmak ayrı şey. Ama sanki sultanı olsun, bu da onun kulu kölesi olsun gibi davranan bir eş. Şımarmaya, şımartmaya, şımarılmaya, şımarık bir ortamın insanı olmaya ne kadar da hazırmışız meğer. Sonra, sonrası belli. Hemen kitapçı dükkanlarına. Ne iyi ettiler onlar da sadece ayet hadis satmıyorlar. Yani başka başka birilerinin, hatta Allah tanımazların, peygamber bilmezlerin, Kur'an'la ilgisizlerin, sünnetle irtibatsızların kitaplarına müracaat ediyorlar. Ama çocuk yetiştirecekler ya, hani çocuğun altını nasıl temizleyeceğinden, neler öğreteceğine, onunla nasıl arkadaşlık edeceğinden, onu nerede istihdam edeceğine, hangi dönemde neler tarif edip neler bekleyeceğine kadar hepsini öğreneceği bir bir liste alacağı kitaplar arıyorlar. Buluyorlar da, hani yaygın sözdür, arayan Leyla'sını, dileyen Mevla'sını bulurmuş. Ötekini söylemedim, Allah söyletmesin. Fakat söyleyin, o çocuğu size veren kimdi, nasıl eğitileceğini kime soruyorsunuz? İsterseniz hadi hep beraber, acaba bir de çocuk eğitimiyle ilgili bir konu, bir yön, bir tasa, bir yasa, bir tasarım var mı diye, Kur'an'ı bir de o gözle okusak, mevcut hadis kitaplarına bir de o gözle baksak, acaba benim anneliğime ya da babalığıma işaret eden ya da çocuğum konusunda bana bir şeyler söyleyen bir kitap, bir kitap bölümü var mı ki? Sizin abartmanıza karşılık bir abartma da benden. Evet, hadis kitaplarında bu açıdan bakınca sanki başka bir konu yok. Haberiniz var mı? Kitab-ül İman mı yazıyor? Orada bir kısaltma var, dikkat edin. Çocuğun iman eğitimi demektir. Yani, ama mesela namaz bölümüne ne diyeceksin mi diyorsunuz? Çocuğun namaz eğitimi, fakat çocuğun abdest eğitimi, çocuğun peygamberlere iman eğitimi, çocuğun yaratılışı anlama eğitimi, çocuğun ahiret bilinci eğitimi gibi Kur'an'da ve sünnette zaten eğitimin dışında bir konu mu var? Başladın yine eğitim bilinci olarak konuşmaya demeyin. Benim öyle bir derdim olmadığını anlayın ya da öyle bir derdi olanın gerçekten saf düşüncede olduğunu da sanmıyorum. Yani ön yargılı düşünmek değil derdim. Ama mesela aynı kelime yerine eğitim kelimesi yerine isterseniz ahlak kullanın. Ticaret ahlakı, iman ahlakı, namaz ahlakı, kardeşlik ahlakı, ekonomik boyutta, sosyal boyutta, siyasal boyutta yapılanma ahlakı ya da diğerleri. Söyleyin, Kur'an'da ve sünnette bundan başka bir şey mi var? Öyleyse anne ve baba olduktan sonra insanlar çocukları konusunda şirke düşüyorlarmış heyhat. Bakın piyasada örneği çok. Yoksa bugünü mü anlatıyor bu ayet? Allah'ın dediğine göre yetiştirecekken, peygambere müracaat edecekken, sen verdin nasıl istedin diyecekken, insanlar kendi kendilerine program çiziyorlar çocukları hakkında ve de kendileri hayatta yapmadıklarını çocuklarına yaptırıyorlar. Belki de yıllarca içlerine gömmüşler, ben çocukken yapamadım, hiç olmazsa benim çocuğum yapsın mı diyorlar? Yoksa o kendi yaşadıkları hayatı böyle mi inkar etmeye çalışıyorlar? Fırsat bulsalar da çoktan ondan vazgeçeceklermiş ama imkansızlıktan dolayı yapamadılar değil mi? Allah onlara salih bir evlat verince, ceala lehu şuraka efima atahuma. Allah'ın kendilerine verdiği bu çocuk konusunda başladılar Allah'ın ortakları var gibi davranmaya. Fe taalallahu amma yüşrikun. Yazık ediyorlar. Onların tüm şirk düşüncelerinden Allah her zaman beridir, her zaman uzak. E yüşrikune ma la yahluqu şey'en ve hum yuhlakun. Ne yapmaya çalışıyorlar? Nedir dertleri? Yani kendileri yaratılmış ama hiçbir şey yaratamayan varlıkları Allah'ın ortağı mı zannediyorlar? Demek ki Allah kendi başına Rab olamayacak. Demek ki Allah kendi başına ilah olamayacak. Hayatı düzenleyemeyecek, hayat veremeyecek, can alamayacak. Yanına başkalarını vereceğiz öyle mi? وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Üstelik ne başkalarına yardım edebilirler bunlar ve ne de kendilerine yardım edebilir, kendilerine yardım olunur. Anlayabildiğim kadarıyla insanlar Allah'ın yanına onunla birlik düşünülsün diye kimi koyarlarsa koysunlar mutlaka yanlış yapacaklar. Çünkü Allah onu Allah eden, kendisini Allah eden bütün özelliklerde tektir. İşte buna tevhid diyoruz. Eğer ikilemiş idiyseniz şirktir adı, üç ve daha fazlası zaten şirkin ta merkezi. Soruyor Allah, Allah'ın yanında bir varlık düşüneceksiniz öyle mi? Onunla beraber, yani onlar yaratılmış ve de yaratamayanken, yardıma muhtaç ve de yardım edemezken, nasıl da siz Allah'la birlik başka varlıklar düşünürsünüz? Ve in ted'uhum ilel huda la yettebi'ukum. Çağırın isterseniz hidayete onları. Yani onlar da güzel şeyler yapsınlar. Allah'ın sizden istediğini siz de onlardan isteyin. Tanrılaştırdığınız varlıklardan, yardımına muhtaç olduğunuzu zannettiğiniz, aman efendim lütfen dediğiniz, gelin beraber koşun benim yardımıma, tarif edin hayatımı, ne yapmam gerekirse siz söyleyin diye ısrarla ve tekrarla üzerinde durduğunuz varlıklara bir davetiye gönderin. Gelin hidayete, gelin cennet yoluna, gelin cehennemden kaçmaya deyin. Ne yapacaklar? La yettebi'ukum. Size ittiba etmeyecekler. Sizin peşiniz sıra gelmeyecekler. Böyle bir imkanları yok onların. Sevaun aleyküm ede'avtumuhum em entum samitun. Yani onlar için ne fark eder? Davet etseniz ne yazar? Sussanız ne fark eder? Hiçbir şey fark etmeyecek, denktir, birdir. Onlara siz davetiye gönderseniz de, hiçbir şey demeseniz de, onlar zaten puttur, taştır, heykeldir, hiçtir. Yani nedir onların hayatı? Ne yapabilirler size? Ne söyleyebilirler, ne diyebilirler size? Bilmiyor musunuz? Hadi ki davetiye çıkardınız, hadi ki istekte bulundunuz, hadi ki yardım dediniz, hadi ki ondan bir şeyler beklediniz. Ne anlamı var? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ Bir de eğer insanlarsa sizin bu davetiye gönderdikleriniz, Allah'ın berisinde tanrılaştırdığınız, her şeye gücü yeter dediğiniz dua mı? O edecek, güç mü onun var, iş mi o yapabilir, söz mü o söylemelidir diye Allah makamına koyduğunuz, Allah'ın berisinde Allah gibi zannettiğiniz varlıkları düşünmüyor musunuz? Onlar da aynen siz gibi birer insan, sizin ihtiyacınız olan şeyler aynen onlar da muhtaç aslında, bilmiyor musunuz? Fed'uhum, hadi dua edin, yalvarın yakarın, hadi davetiye gönderin, çağırın onları yardıma ama fellestecibu lekum. Size icabet edemeyecekler. Gelemeyecekler, cevap veremeyecekler. Sizin ihtiyacınızı karşılayamayacaklar. İn kuntum sadikin. Hadi ciddiyseniz deneyin isterseniz. Var mı imkanınız? Gücünüz yetti mi? Yapabilecek misiniz? Bakın onları Allah bize şöyle tanıtıyor. Elahum arculun yamşuna biha. Yani onların ayakları var da yürüyorlar mı? Kendilerinin mi ayakları? Em lahum eydin yaptışune biha. Yoksa onların elleri var ve onunla mı tutuyorlar, tutunuyorlar? Em lahum ayunun yubsiruna biha. Veya onların gözü var da onunla mı görüyorlar? Basiretleri kendilerine mi ait? Em lahum adanun yesmauna biha. Ya da kulakları var da onunla bizzat duymaları kendilerinden mi? Kulaklar kendilerinin, kendileri bulmuşlar ve onunla mı duyuyorlar? Kul, şöyle söyle onlara. Ud'u şurakâikum thumme kîdûni felâ tunzirûn. Bırakın bu işleri. Başka varsa ortaklarınız çağırın. Kim varsa gelsinler ve bana tuzak kurun. Ne yapacaksanız yapın. Bakıp çekmeyin de, gözümü açtırmayın da, işimi bitirin, buyurun ne yapacaksanız. Ama iyi bilin ki, inne veliyyi Allahu'l-lezî nezzelel kitâb. Benim velim Allah'tır ve işte o velim olan Allah, bana kitabı indiren Allah'tır. Ve huve yetevellâs sâlihîn. Benim olmakla birlik, aynı zamanda salih olan herkesin de velisidir o. Yani onların ayakları var da, onunla mı yürüyorlar? Evet. Eğer cansız tahtadan, ağaçtan ya da taştan ama çok değerli ya da hiç değeri olmayan taştan yapılmış bir putsa, ayakları da olsa yürümediğini hepimiz biliyoruz. Peki ama insanlar her zaman böyle putlara, yani cansız varlıklara denilen şeylere tapmazlar ki, ağaçtan taştan olan şeylere tapmazlar ki, bazen de hatta çoğu zaman da bizzat biz gibi ama farklı konumda bilinen varlıklara, hayatta bize söz söyleyen, emreden, yasak koyan ya da can alan, can veren varlıklara tapmıyorlar mı? İşte mesela Firavun bunlardan biri, Nemrut bunlardan biridir. İnsanlar ona taparken bakıyorlardı bu ayetlerle ilgili belki. Evet yürüyor bu adam, evet koşuyor bu adam, eli var bu adamın tutuyor, gözü var bu adamın görüyor, kulağı var bu adamın duyuyor diyorlardı, öyle mi? İyi düşünsek. Demokrasi yapmasak, işi laf salatasına, laf oyununa boğmasak ne dersiniz? Yani bugün dün gibi, Firavun gibi birisi de, yani karşımızda olsun da rahat konuşalım diye, eğer koşuyorsa, eğer ayakları varsa, eğer elleri varsa, gözleri kulakları varsa, söyleyin bu göz kulak, bu el ayak o insanın kendisinin mi? Kendisine mi ait? Kimseye vermeyebilir mi? Kendinde tutabilir mi? Saklayabilir mi? Heyhat! Ölünce hepsini bırakıp gitmiyor mu? Hani senindi, can senindi, beden senindi, göz kulak senindi, dilediğin gibi duyabilir, istediğin gibi görebilirdin, ne oldu dememiz gerekmiyor mu? Demek ki burada anlatılan, eğer şu Hacer Şecer makulesinden denilen ağaç cinsinden ya da taş cinsinden putlarsa, hani bakın onların var mı eli ayağı, yürüyebiliyor, koşabiliyor, tutabiliyor, konuşabiliyorlar mı, görebiliyor, fark edebiliyorlar mı? O anlama gelse gerek, ama eğer insansa onu da veren Allah değil mi demektir elbette. Çağırın, hadi bütün putlarınızı, bütün ilahlarınızı, bütün güçlerinizi çağırın, sonra bana tuzak kurun. Ne yapacaksanız yapın, gözle açtırmayın. Bakın bakalım kim galip gelecek, ne olacakmış. Ama iyi bilin ki, Allahu Teala benim velimdir. İnne veliyyi yallahul lezîne zelel kitab ve de kitabı indiren bir veli. Peki bir veli hem veli olacak hem karar bildirmeyecek nasıl olur? Olmaz zaten, işte onu bu ayetten öğreniyoruz ya. Yani bir kişinin velisi onun adına karar alandır. Bu karar ona ulaşmalıdır. O da bu kararı kendisine karar bilmelidir. O zaman o onun velisidir. Mesela sen sevdiğin, saydığın, bir tane dediğin, onsuz olmaz dediğin bir insan vardır ya, o senin adına ne karar alırsa sen onu uyguluyorsundur ya, onun istediği gibi giyiniyor, onun istediği gibi koşuyor, onun istediği gibi konuşuyorsun ya, işte onun aldığı kararlar yazgıdır, yasadır, kitaptır, değişmez kurallardır Allah adına olanlar. Gerçi diğer insanlarınki çok kolay, anında değiştiriyorlar ya da ne dediklerini, neden değiştirdiklerini bile bilmiyorlar. Benim velim Allah'tır ve kitabı indirendir. Veli, bir kişi adına karar alan ve o karar öteki adına geçerli olandır. Kim o? Mümin için bu Allah'tır sadece. Çünkü Bakara suresinden öğreniyoruz. Allahu veliyyüllezine amenu. Kur'an'ın diğer yerlerinde de karşımıza çıkıyor. Allah müminlerin velisidir. Yani müminler kararı Allah'tan alırlar. Allah onlar adına karar alır ve bu müminler için karardır. Sabah şöyle yapmanızı, öğlen böyle yapmanızı kararı almışım. İkisi arasında şöyle yaşayacaksınız. Akşamdan sonra böyle, gündüzden sonra böyle, geceden sonra böyle yapacaksınız. İşte Allah'ın aldığı kararlar. Ve bu Allah'ın aldığı kararlar Allah'ı bize veli yapıyor. Ama Allah bütün aldığı kararları bizzat kendisi bize iletmiyor. Müminler birbirlerine bu görevi üstleniyorlar. Vel müminune vel müminat ba'duhum evliya'u ba'd diyor Allah bu konuya. Yani Allah'ın benim adıma aldığı kararı başka biri bana hatırlatırken ben Allah'ın onun adına aldığı kararı ona hatırlatıyorum. Aynı kararlar olmayabilir. Ben tuzsuz yemek zorunda kalabilirim. O tuzlu yemek durumunda olabilir. Ben şu anda bir iş yerinde çalışmak zorundayımdır ama o bir iş yerinde çalışmamak durumundadır gibi her şey kişiye ait Allah'ın istediği olarak düzenlenmelidir. Ve huve yetevellas salihin. İşte Allah böylece müminlerin, salihlerin, müttakilerin velisidir. Onlar ona danışırlar, ondan emir alırlar, onun dediğini dinlerler. Allah velimdir. En'am suresinde de şöyle beyan edilmişti konu. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَل۪يًا Ben Allah ortadayken onun dışında veli mi bulayım? Yani müminler sabahtan akşama, gündüzden geceye bütün hayatlarında program yapmaya yetkili sadece Allah bilirler. Allah'tan başka veli olmaz. Ancak müminler birbirlerine Allah'ın aldığı kararı ulaştırmak adına veli olurlar ki bu duruma gelen, bu konuma eren, bu yücelik makamına ulaşan insanlara Allah onlar benim velilerimdir diyor. Yani اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ayeti bize bunu anlatıyor. İşte bütün bunlarla birlik Allah bizim velimiz. Allah müminlerin velisi. Allah bizim adımıza karar alandır. Her konuda ama dükkanın nasıl olacağını, nasıl kazanacağımızı, nereye harcayacağımızı, nasıl harcayacağımızı bildirecek kadar. Nasıl anne, nasıl baba olacağımızı beyan eden kurallara kadar hep bunları indiren, bize gönderen, bizim elimizin altında dursun diye bizi onunla tanıştıran lütuf, izzet, ikram ve ihsan sahibi Allah'tır. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Ama onun berisinde yalvarıp durduklarınız var ya, Allah gibi olmayan, o gibi olması mümkün olmayan, buna siz de kanisiniz, bu tür insanlara gelince, لَا يَسْتَطِيَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Aynı konu tekrar karşımıza çıktı. Onlar kendilerine yardım edemezler. Size nerede yardım etsinler? Onlar kendi kendilerine bir şey yapamazlar. Size nasıl yapabilsinler? Onlar size yardım edemeyecekleri bir yana kendilerine de yardım edemezler. İşte onlar böyle aciz, böyle zayıf insanlar. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا Yine aynı ifadeler. Eğer onları hidayete davet etseniz, eğer onları gelin cennet yoluna, gelin Allah yoluna, gelin peygamberle beraber olmaya deseniz, la yesma'u, kulak vermezler, dinlemezler, dinlemek istemezler. Ve terahum yanzurune ileyke ve hum la yubsurun. Gerçeğine kadar bütün bu konuşmalar varken onlar sana bakar gibidirler. Ama görmüyorlar, seni anlamıyorlar, mesajını bilmiyorlar, seni dinlemek istemiyorlar. Sense, huzil afve, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضَانِ الْجَاهِل۪ينَ Sen af yolunu tut. Kusurlarına bakma, henüz bilmiyorlar. Yani bakıyorlar, bak dinliyorlar, anlıyorlar zannetme. Ve onlara hakkı ve hayrı anlat. İslam'ın istediklerini anlat. Mağrufu emret. Doğrudan yana hareket et. وَاَعْرِضَانِ الْجَاهِل۪ينَ Ve cahillerden de yüz çevir. Onlar gibi olma, onlara benzeme, onlarla birliktelik kurma. Bugünkü okuduğumuz bölümleri şöyle yeniden baştan tekrar ediyorum. Allah ki sizi bir insandan, bir candan yarattı. Ondan da eşini, böylece sakin olasınız diye. Ama ondan sonrakilere bakın. Evlenirler, kadın hamile kalır, bir süre geçer, derken ağırlaşınca ana baba olacak adaylar başlarlar yalvarıp yakarmaya. Eğer çocuğumuz salih olursa şükredenlerden oluruz ya Rab diye. Allah da salih bir evlat verir ama şirk koşmaya başlarlar işte bu konuda. Oysa Allah onların şirk koştuğu her şeyden uzak ve beri, yüce. Yani bu insanlar neyi ortak koştuklarını, Allah'ın yanına neyi verdiklerini, Allah'la neyi birlikte düşündüklerini düşünmüyorlar mı, bilmiyorlar mı? Kendileri mahluk ama hiçbir şey yaratamazlar. Kimseye yardıma güçleri yetmez, üstelik başkalarının yardımına muhtaçlar. Hadi deyin onlara, hidayete buyur edin, çağırın. Onlar da İslam'da, onlar da Kur'an'da olsunlar ama ittiba etmezler, peşini sıra gitmezler. Çünkü onlar için davetiye gelmiş ya da gelmemiş fark etmez. İsterseniz susun, isterseniz konuşun. Denktir, fark etmeyecektir. Bildikleri gibi yaşarlar. Şu Allah'ın verisindeki varlıklara kul köle oluyorsunuz ya, düşünün işte onlar ancak siz gibi insanlardır. Hadi davet edin onları. Hadi çağırın yardıma. Ama icabet edebiliyorlar mı? Ne mümkün. Eğer ciddiyseniz yapın bakalım. Vazgeçin, yanlışınızı anlayın. Yani bu varlıklar ayakları var da yürüyorlar mı? Elleri var da tutuyorlar mı? Gözleri var da görüyorlar mı? Kulakları var da dinliyorlar mı? Hadi söyleyin. Nerede ortaklarınız? Çağırın hepsini. Allah'ın ortağı bildiğiniz şeyler sizin dostunuz onlar. Çağırın ve tuzak kurun bana. İşimi bitirin. Bakıp çekmeyin. Hiç de fırsat vermeyin. Ama iyi bilin ki ben aldığım bütün kararlar aslında benim değil. Benim yaptığım her şeyin kararını Allah alıyor. Allah benim velimdir. O kitabı indiren, yasa ve yazgıyı bana gönderendir. Aynı zamanda bütün salih olanlar da aynısını yapmak durumundalar. Ama onun berisinde Allah gibi olmayan varlıklara dua edenler, davetiye gönderenler var ya, iyi bilsinler, onlar ne kendilerine yardım edebilir, ne başkalarına faydası dokunur. Eğer siz onları gel hidayete etmeyin, eylemeyin deseniz de icabet etmez ama dinlemezler. Bak ki sana bakıyorlar, güya seni görmeye çalışıyorlar, yani senin karşındalar, sen konuşuyorsun güya dinliyorlar ama öyle değil, görmüyorlar, fark etmiyorlar seni. Sense takma kafana onların bu halini, devam et, marufu emret ama cahiller gibi olma. Evet onlarla aynı hayatı yaşa ama yan yana yaşaman aynı inancını yaşamak anlamına gelmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.